küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimizi size teknisyen Sefa Aktan yönetiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam geçen hafta yoktuk, bir ara vermiş olalım. Şimdi uluslararası gündeme baktığımız zaman, özellikle Türkiye'nin uluslararası gündemine baktığımız zaman öne çıkan başlık olarak
evet,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a ziyareti söz konusu. Orada ciddi manada iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden bir inşaat süreci var. Hatta belki de bir stratejik ortaklığa evet, belki gidebilir mi? Onu bir konuşalım. Bir de hocam bu Mısır'a ziyaretin esas anlamı nedir? Yani çünkü Türkiye bu zamana kadar bunu gerçekleştirmedi. Şu anda özellikle Gazze söz konusu. Herkesin yorumu şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya Gazze ve Mısır'ın o pozisyonunu rahatlatmak, destek olmak için gitti deniliyor. Sizin düşünceleriniz neler?
Evet. Tabii önemli faktörlerden birisi bu ama tek bunun üzerinden izah edilebilecek bir durum değil. Ben biliyorsun uzun yıllar Mısır'da yaşadım. Mısır dosyası ile hep ilgilendim. Yakından takip ettiğim bir konu. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler Mısır'daki darbeden sonra ciddi anlamda kötüleşti. Türkiye uluslararası kamuoyunda belki de en sert darbe karşısında duran ülke oldu. Abdülfettah Sisi'yi hedef aldı Sayın Erdoğan. Bu da ilişkilerin tamamen kopmasını beraberinde getirdi. Hatta birçok dosyada Doğu Akdeniz, Libya gibi alanlarda iki ülke karşı karşıya da geldi. Adeta bir kaybet sarmalına bu süreç dönüşü. Nihayetinde aslında Türkiye hem ahlaki açıdan hem siyasi açıdan çok haklı bir pozisyondaydı aslında darbenin karşısında yer almakla. Ama yeni saha gerçeklikleri, bölgesel meydan okumalar, ortak çıkarlar, yeni uluslararası konjonktür iki ülkenin yeniden birlikte hareket etmesini zorunlu kılıyordu ve bu bağlamda da Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler adım adım yeniden senin dediğin gibi inşa edilmeye başlandı. Esasında tabii Türkiye'nin bir dış politikada paradigma değişikliği de söz konusuydu son 1-2 yıldır. Bölgesel normalleşme dediğimiz bir süreci hayata geçiriyordu. Burada sorun yaşadığı ülkelerle ilişkilerini yeniden iyileştirmeye yönelik önemli adımlar attı. Karşılıklı tavizler verilerek diğer bölge ülkeleri de benzer bir yaklaşıma sahipti. İşte Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap ile hatta kısmen İsrail'le böyle bir süreç işletiliyordu. Mısır'la da ilişkilerin normalleşmesi adına bir irade beyanı taraflar koydu ve teknik heyetler oluşturulmuştu. Diplomatlar öncelikle bir araya gelmeye başladılar. Ardından alt düzey siyasiler ve bakanlar buluşmaya başlamıştı. Ve sonunda da Erdoğan'la Sisi arasında Katar'da bir futbol diplomasisi hayata geçirildi. Liderler tokalaştı ve ilk görüşmelerini orada ayaküstü gerçekleştirdiler. Ardından Hindistan'daki zirve ve nihayetinde de Erdoğan'ın Sisi'nin davetiyle Kahire'yi ziyaret etmesiyle birlikte ilişkilerin artık bunun normalleşmesinin ötesinde yeniden stratejik ortaklığa dönüşmesi kararı alındı. Bunun kurumsal altyapısı da oluşturuluyor. Erdoğan Kahire'yi ziyaret ettiğinde ciddi heyetlerle birlikte gitti. Birçok bakan ona eşlik etti. Savunma sanayi alanında, enerji alanında, Doğu Akdeniz'le ilgili birçok prensipli anlaşmalar yapıldı. Şimdi Abdülfettah Sisi'nin de önümüzdeki Nisan ayında muhtemelen Ankara'yı ziyaret etmesi söz konusu olacak. Şimdi Kutluhan, öne sürdüğüm bir şey vardı. O ortak tehditler ve meydan okumalar. Şimdi bir defa iki ülkenin de kendine ait özel durumları var. Özellikle Mısır açısından baktığımızda Mısır ekonomisinin neredeyse artık iflas etme noktasına geldiğini görüyoruz. Tükenmiş, bitmiş bir ekonomi var. Ödemeler dengesi krizi içerisinde, döviz buramıyor, ithalat, ihracat açığı, cari açığı çok ciddi seviyede. Keza son dönemde yaşanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı etki turizmi hırpalıyor ve her şeyden öte Husilerin Süveyş kanalının gelirlerini düşürecek ölçekte Kızıldeniz ve Babılmen'de bir kesmesiyle birlikte Mısır'da çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor.
Ki bunu size de dile getirmiş evet, hocam son günlerde. %50'ye yakın bir düşüşten söz
ediyor. Doğru, yani Mısır için yıllık 10 milyar dolarlık bir gelir söz konusuydu Süveyş kanalından bunun yarısını neredeyse şu anda kaybetmiş durumda.
Hocam, bu daha çok da, az değil mi? Süveyş'in
işleyişine devam edebilir.
Bakarak 10 milyar dolar sanki bana biraz şey geldi.
Yani dünya ticaretin %12'si yaklaşık o bölgeden geçiyor ve geçiş ücreti Mısır devleti alıyor. İşte bunun da şu anki değeri ortalama 10 milyar dolarını
civarında. Sanırım bunu bir zamanında o Süveyş krizinden dolayı herhalde düşük tutulmuş.
Belli anlaşmalar var tabii orada. Mısır kendi iradesiyle tamamen fiyat belirleyip yüksek rakamlar ortaya koyamıyor. Bu ticaretin getirdiği bazı gerçeklikler de var. Nihayetinde 10 milyar dolar ama Mısır ekonomisi için çok önemli bir rakam. Bunu evet. kaybedecek olması bir kısmını bile olsa Mısır'ın ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Çünkü Mısır'ın çok ciddi anlamda dövize ihtiyacı var. Şu anda en temel bazı ürünleri ithalat yapamıyor çünkü yeterli dövize sahip değil. Tabii Mısır ekonomisinin askerler tarafından yönetildiğini, Mısır'da ordunun ekonomideki stratejik sektörlerin hemen hemen hepsini kontrol ettiğini, gayri safi milli hasılanın önemli bir kısmı askerler tarafından yönetildiğini unutmamak gerekir. Burada bir yolsuzluk üzerine inşa edilmiş nepotik bir rejim var ve bu da verimsiz bir şekilde Mısır kaynaklarının tüketilmesini beraberinde getiriyor. Sahada çok ciddi bir gelir dağılma adaletsizliği var ve ortalama halkın geliri ciddi anlamda düşmüş durumda.
Hocam bir
neredeyse açlık yaşanır seviyeye geldi belli toplum belli kesimleri.
Hocam ben en son bir Mısırlı bir arkadaşımla konuştuğumda doktor maaşının 40-50 dolar civarında.
Evet evet o civarlarda çok Türkiye ile ve dünyanın geri kalanıyla kıyaslanmayacak ölçekte
korkunç
düşük miktarlarda yani. İnsanların gelirleri var ama bir yandan da Mısır'ın zenginliğini çok oransız şekilde tüketen bir sınıf var. Bunu da görmek gerekiyor. Nihayetinde işte bu gerçekler Mısır'ın ekonomik açıdan da Türkiye ile yakınlaşmasını beraberinde getirecek bir etken yaratıyor. Tabii Türkiye'nin de kendine ait bazı ekonomik zorlukları söz konusuydu. Türkiye'de ekonomisini bir değişim dönüşüm sürecinden geçiriyor. Cari açığı sıfırlayacak, döviz likiditesini sağlayacak, enflasyonu baskılayacak, ihracat temelli yeni bir büyümek. Bunun için de bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurmayı önceleyen bir anlayış var, paradigma değişikliği.
Ki zaten İHA da satacağız hocam.
Sonuçlarını da görmeye başladık bunun, evet.
Mesela bu İHA satışının sonuçları olarak özellikle Mısır'ın, ben Sina'da özellikle kullanmasını bekliyorum ama mesela Mısır'a ne anlamda çok yüksek kabiliyet katabilir bu İHA?
Yani şöyle, sadece SİHA'lar bağlamında değil, savunma sanayi bağlamında tabii iki ülkenin yakınlaşması bekleniyor. Erdoğan ziyaretinden önce de Türk şirketleri, Aselsan gibi önemli büyük şirketler Mısır'daki savunma sanayi fuarlarına katıldı. Mısır bu anlamda Türk savunma sanayinin ulaştığı imkanlardan faydalanmak istiyor. İyi bir alıcı olabilir, önemli bir pazar. Buna yönelik irade beyanları söz konusu oldu. İşte SİHA'larla ilgili Sayın Hakan Fidan da altını çizdi. Bir niyet var. Burada Mısır ordusunun ihtiyacı olan sistemler bunlar. Çünkü özellikle Sina ve diğer Marsa Matır gibi Libya bölgesi, Libya sınır hattında da çok ciddi kaçakçılık ve terör faaliyetleri gerçekleşebiliyor. Mısır ulusal güvenliği tehdit edecek. Burada da sahada çöl bölgelerinde asker bulundurmak çok zor. Onun için hava kabiliyetine ihtiyacınız var. Bunun için de SİHA'lar fiyat ve performans itibariyle çok önemli.
Hatırlarsınız hocam, Mısır bir ara DAEŞ'le mücadelede Sina'da İsrail'in SİHA'larını
sistemlerini kullanmak zorunda kaldı.
Yani hatta daha doğrusu şöyle, Mısır söylüyordu veya
İsrail'e hava sahasını açıyordu. İsrail aynen, burada bombardıman yapmak.
Ama bunu bir türlü resmen kabul etmiyorlardı falan. Evet. Öyle çok
bu Mısır'ın ulusal güven için kabul edilebilecek bir durum değil. Dolayısıyla Türk savunma sanayinin yeterlilikleri, imkanları Mısır kullanabilir. İki ülke arasında bu anlamda ilişki savunma sanayinde de gelişecek. Tabii aynı zamanda Mısır üzerinden Türkiye Afrika pazarına daha fazla da açılabilir. Hem genel ticaret anlamında hem de savunma sanayi alanında ortak projelerle de Avrupa, Afrika pazarında önemli işler yapılabilir. Tabii ekonomilerin birbirini tamamladığını görüyoruz. Yani Türkiye açısından baktığımızda Mısır Afrika'ya açılan bir kapı. Zaten 110 milyonluk bir pazar. Aynı zamanda ucuz insan iş gücüne sahip. Burada Türk şirketlerinin zaten yatırım yapma eğilimleri var. Şu anda da 2 milyar doların üstünde yatırım söz konusu. Bunun daha da artması söz konusu olabilir.
Özellikle tekstil sektörünün
emek yoğun sektörlerde Mısır değerlendiriliyor. Mısır üzerinden de Afrika pazarına ve diğer Amerika'daki serbest bölge üzerinden Amerika'ya erişim söz konusu. Türkiye'ye de Mısır açısından önemli. Hem Doğu Avrupa, Rusya, Avrasya pazarına açılabilmesi adına Türkiye çok anlamlı. Yine Türk şirketlerinin yatırımları artıracak olması istihdam sağlayacak. Mısır ekonomisine katkı sağlayacak. Şu anda Mısır'ın ihracatındaki en büyük ülke Türkiye. Bunu da altını çizmek gerekir. Türkiye açısından Mısır ucuz bir üretici. Bu anlamda Türk şirketleri olumlu değerlendiriyor. Yine turizm alanında ciddi anlamda taraflar birbirini tamamlıyor. Ucuz bir ülke Mısır ve Türkiye için önemli bir destinasyon. Yine Türkiye'nin turizmdeki imkan ve kabiliyetlerini Mısır'a kullanabilir. Mısır Türkiye'yi tamamlayıcı bir ülke olabilir. Bu anlamda taraflar açısından önemli. Diğer bir faktör Doğu Akdeniz. Burada Doğu Akdeniz'de malum Mısır-Türkiye ilişkilerinin kötü gittiği bir seyirde Mısır Türkiye aleyhine çeşitli ülkelerle ittifak yaptı ve Akdeniz Forumu'nu oluşturdu. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile birlikte, ama burada istediği sonucu alamadı. Türkiye yine o dönemde donanmasının da yeteneklerini kullanarak kendisine karşı bir ittifak oluşmasını aslında de facto engelledi. İsmet projesinin hayata geçmesini mümkün olmadığını taraflara gösterdi ve Libya ile deniz yetki alanları sınır anlaşması yaptı. Tüm bunlar Türkiye'nin elini güçlendirirken Mısır'la İsrail belli sorunlar yaşamaya başladılar ve Türkiye Mısır'a...
Hocam Mısır'la böyle de bir anlaşma yapılabilir mi, Libya ile yapılan gibi?
Evet, oraya gelecektim. Yani Türkiye'nin öyle bir teklifi var. Kıyıları merkeze alan bir yeni anlaşma. Burada adalar merkezi değil, kıyılar merkezi bir anlayışla Mısır çok daha fazla geniş bir alanda hükümranlık elde edebilir. Enerji kaynaklarının üzerindeki etkisini artırabilir. Bu anlamda Türkiye'nin girişimleri olacak. Tabii Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkeler bu yeni dönemden endişe ediyorlar ve daha önceki anlaşmaların Mısır'ın sadık kalması için çaba gösterecekler. Mısır tabii bir anda Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamayacaktır her alanda. Ama ilişkiler iyice belli bir zemine oturdukça, stratejik ortaklık tahkim olmaya başlayınca Türkiye ile Mısır'ın çıkarlarının çok daha fazla örtüştüğünü Doğu Akdeniz'de de görüyoruz. Bu iki taraf açısından da önemli olacak. Keza Libya'da da sorunların çözülmesi, bu ikili yapının bir an önce bitirilmesi, ülkenin seçimlere gitmesi ve tek bir hükümet adı altında yeniden idari yapının oluşturulması adına Mısır ve Türkiye çok belirleyici iki ülke. Mısır ülkenin doğu tarafı ve Haftar üzerinde nüfus sahibiyken Türkiye ise batıda benzer ve daha güçlü bir etkiye sahip. Dolayısıyla taraflar Libya üzerinde de eğer anlaşabilirlerse Libya'da bir istikrar oluşabilir. Bu da hem Mısır ekonomisi hem Türkiye'nin jeopolitik çıkarları açısından olmazsa olmaz önemli meselelerden bir tanesi. Tabii senin sorduğun soruya gelelim. Gazze ve Filistin davası. Bu konuda da bence Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin çok etkisi olacak. Anlamlı sonuçlar üretebilir. Bir defa Mısır çok yalnız kalmaya başlamıştı. Özellikle İsrail'in Refah hedef almaya başlayacağı bir dönemde temel amaçları zaten hep konuştuk. Gazze'lilerin bir şekilde Sina Yarımadası'na tehcir edilmesi, sürülmesiydi. Mısır'ın üzerine geliyorlardı. Özellikle ekonomik sıkıntılar üzerinden Mısır kıskaca yine alınıyordu. Şimdi Erdoğan'ın böyle bir ziyaretiyle Mısır'a da güçlü bir destek anlamına gelecek. Burada iki devletli çözüm noktasında işte toprak bütünlüğüne haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti için Türkiye ve Mısır'ın ortak bir pozisyonu var. Burada güçlü bir irade ortaya çıkacak iki devletin bir araya gelmesiyle birlikte. Keza hem Türk ordusu hem Mısır ordusu belli bir caydırıcılığa sahip. Bunların birlikte siyasi olarak da birlikte hareket edecek olmaları bence her türlü anlamlı. Yine Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da daha aktif, daha anlamlı çıkışlar yapabilmesi adına Türkiye-Mısır ilişkileri önem arz ediyor. Yine Türkiye'nin Gazze'ye yeterli yardım götürebilmesi için lojistik açıdan zaten Mısır'a ihtiyacı var. Sonuçta Mısır'ın Gazze'nin dünya açılan tek kapısı şu anda Refah ve Mısır. Ama burada işte Mısır'ın beklenen adımları bazen atmadığını görüyoruz. Yardımların geçişi noktasında bazı sorunlar yaşanıyor. Burada Türkiye ile olan ilişkilerin güçlenmesi Mısır'ı cesaretlendirebilir. Erdoğan'ın bu konuda teşvikleri olduğunu biliyorum.
Hocam İsrail'in bu son olarak yine bu konuya bağlamak istiyorum. Evet. Özellikle Mısır üzerinden bence güzel bir analiz oldu. Yani bilmiyorum Türk kamuoyunda şu an bu konuyu bu şekilde analiz edebilen birisi var mı? Ben şuraya gelmek istiyorum hocam. Mesela şimdi İsrail'in Gazze'ye yönelik agresyonu devam ediyor. Yani tamamen evet, bir işgal ve tehcir politikası var ve Refah saldırıların devam etmesi halinde insanlar artık özellikle açlık durumundan vesaire, hani kapılar açıldığı anda bir çıkış olacak. Evet. Ve yüz binlerce kişi bence çıkış yapacak. Uluslararası sistem veya Türkiye bunu nasıl engelleyebilir? Çünkü eğer oradaki Gazze'den çıkış olursa bu Mısır'ı da ilgilendiren aslında çok daha büyük bir uluslararası soruna dönüşecek.
Doğru. Ya burada Kutlan, temel mesele
hangi senaryoyu daha muhtemel?
Bu İsrail'in saldırganlığını durdurmak. Yani siz İsrail'in saldırganlığını durdurmadan insanları abluka altında açlığa zorlarken onların Sina Yarımadası'na gitmesini engellemeniz bir anlam ifade etmiyor. Tam tersi o insanlar tamamen katledilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ya sınırlar açılacak, o insanlar Sinay Yarımadası'na gidecek. Orada en azından hayatta kalacaklar. Bir nevi hicret etmiş olacaklar bu zulüm karşısında. Topraklarını bırakarak. Bu tabii istenmeyen bir senaryo. Nihayetinde İsrail Gazze'yi insansızlaştırmak istiyor ve bir daha yaşanmaz kılmak istiyor. Amacı bu. Ama bunun ötesinde de şu anda insanlar katlediliyor. Temelde uluslararası kamuoyunun, Türkiye'nin de, İslam ülkelerinde birlikte hareket ederek bu katliamı artık durdurmaları gerekiyor. Her gün 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bir kısır döngü var. İsrail askeri açıdan Hamas karşısında ve diğer direniş karşısında başarılı olamasa da Gazze kentini çok başarılı şekilde yıkmaya devam ediyor. Havadan ağır bombardıman yapıyor, karadan işgal ettiği bölgelerde binaları patlatıyor, yıkıyor insanları. İçeriye yardım girmesine anlamlı miktarda izin vermiyor. Elektrik, suyu kontrol ediyor. Dolayısıyla insanları yavaş yavaş bazen de hızlı bir şekilde katletmeye devam ediyor. Bu hiçbir şekilde elbette kabul edilemez ama maalesef uluslararası kamuoyu, özellikle Batı ülkeleri hala İsrail'in eleştiriler getirseler de gündeme desteklemeye fiilen devam ediyorlar. Biden işte çıkıp açıklamalar yapıyor. Refah saldırıyı kabul etmiyoruz. İsrail artık haddini aştı, gerektiğinden fazla askeri yöntem kullanıyor, çok fazla sivil öldüğü gibi söylemler. Ama bir yandan da sahadaki gerçekliğe baktığımızda İsrail'in Filistinleri katlettiği silah sistemleri her gün Amerika tarafından İsrail'e aktarılmaya devam ediyor. Kez Avrupa'da benzer bir ikiyüzlülükle hareket ederken İslam dünyası ise parçalı yapıda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler minimum angajmanla bu işin çözülmesi taraftarı. Dolayısıyla işte Türkiye'nin çıkışları çok tek başına yeterli olmuyor. Bir yandan Güney Afrika gibi işte önemli ahlak üstünlüğü olan bir ülkenin işte uluslararası Adalet Divanı'nda yürüttüğü yargı süreci var. Bunun ama en azından ihtiyat tedbir kararları alınabilirdi. Burada da maalesef mahkemenin böyle bir karar almadığını gördük. Her ne kadar İsrail belli ölçekte itham etse de. Uluslararası bir vicdan hareketi var. İsrail'e karşı bir sokak hareketliği söz konusu ama bunlar tek başına maalesef sonuç vermiyor. Tabi İsrail de büyük bir bedel ödüyor. Yani bugün mesela dün İsrail'in son çeyrek ekonomik veriler açıklandı. Ekonomisi %25 civarında küçülmüş. Bu çok devasa bir rakam. İsrail adına bu ne kadar sürdürülebilir? Bunlar kendi içinde soru işaretleri taşıyor. Ama Netanyahu ve iktidarı şu anda kendi kaderiyle savaşın kaderini tamamen örtüştürüyor. Eğer bir ateşkes kararı alınırsa iktidarını koruyamayacak. Çünkü Netanyahu'dan çok daha radikal isimler var kabinenin içerisinde. Sahada askeri başarı elde edemezse yine kendisini koruyamayacak. Dolayısıyla bu dengeleri de gözeterek uluslararası baskı olsa bile belli anlamda mevcut saldırgan politikalarına, bu tehcir politikasına devam ediyor. Gazze'yi tamamen yaşanmaz kılana kadar da bunu zorlayacak. Ancak Amerika gibi işte Batılı ülkeler çok daha net şekilde askeri yardımları kesip sert bir şekilde tepki gösterirlerse İsrail'e, belki o zaman Netanyahu hükümetinin iradesini kırabilirler. Onun haricinde mevcut durum bence devam edecek gibi görünüyor açıkçası.
Ya hocam, savaşın durduğu an Netanyahu'nun aslında bittiği an,
evet,
gibi
bir anda.
O yüzden de Netanyahu'nun sanki savaşı ne şekilde olursa olsun bir şekilde sürdürme. Az agresyonu, doğru, çok agresyonunu sürdürme. Ve özellikle müzakerede kendini bir şekilde tekrar aslında iktidara taşıyabilecek süreci inşa etmeye çalışıyor. Sen, ben öyle bir gözlem şu an, bunun çok mümkün olduğunu bilmiyorum. İsrail kamuoyunu da çok ciddi eleştirilere maruz kaldığı için bir şey diyemeyeceğim bu hususta. Hocam, bir de diğer taraftan Husilerin yine saldırıları var.
Evet.
Siz bu hususu özellikle, yani Süveyş kanalının bu şekilde taciz ediliyor ve güvensiz hale getirilmesinin uluslararası ticarete, uluslararası ekonomiye ciddi de bir maliyeti var. Yani saldırıların, doğru, siyasi anlamlarına falan geçiyorum. Diğer tarafta da bu var. Yani Süveyş alternatif,
yani bu
rotalar
işte
çıkar mı?
İran'a bağlı direniş cephesi olarak ifade ettiğimiz yapılar içerisinde bu süreçte en anlamlı çıkışı Husiler gerçekleştirdi. Hizbullah çok konuştu ama retorikte sahada yeterli angajmana girmedi. Kontrollü çatışmalar tercih etti. Ya da Irak, Suriye'deki Şii milisler de benzeri şekilde bir kez Amerika'ya kayıp verdirecek şekilde saldırıda bulundular. Ardından da geri adım atarak saldırıları şu anda dondurdular. Ama Husiler kademeli şekilde el yükseltiyor ve Amerika ile İngiltere'nin ortak görev gücü Havadan bombardımanla yapsa Yemen'e saldırılarına devam ediyorlar. Hatta dün bir İngiliz gemisini yine vurmayı başardılar ve mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Geminin batma tehlikesi içerisinde olduğu ifade ediliyor. Keza yine Amerikan bölgedeki donanma unsurları ve İngiliz gemilerine yönelik de zaman zaman saldırı girişimlerinde bulunuyorlar. Balistik füze atıyorlar, dronlar kullanıyorlar. Yine insansız deniz araçları ve denizaltılarla saldırı yapma girişiminde bulunuyorlar. Bu da belli ölçekte de olsa kanalın güvenirliğini tamamen bozmuş durumda. Birçok büyük uluslararası lojistik firması artık bölgeyi kullanmama kararı aldı. Yani şu anki veriler işte Abdülfettah Sisi'nin de açıkladığı gerçeklikle %50 civarında düşmüş durumda. Ki bu işte Çin, Rusya, yine dünyanın geri kalan İslam ülkelerinin gemilerini dışarı tutumlu batı menşeli gemilerin neredeyse tamamı artık bölgeyi kullanamaz hale geldi. Yine İsrail limanları bölgede artık çalışamıyor doğru dürüst. Bunun hem İsrail'in ekonomisine hem de küresel ekonomiye, özellikle batı ülkelerin ekonomisine ciddi etkisi var. İşte savaşın en büyük maliyeti şu an için burada oluşmuş oluyor. Yani sahada Gazze'liler katlediliyor, ölüyor ama somut ekonomik gerçeklik üzerinden batı ülkelerine ve İsrail'e bura üzerinden bir maliyet çıkartılıyor. Şu anki Amerika'nın ve İngiltere'nin askeri angajmanıyla da Husileri durdurma kapasiteler olmadığı görülüyor. Ya savaşı çok bu bölgede büyütecekler, daha kapsamlı şekilde uçak gemilerini bölgeye naklederek ya da bölgedeki üslerle
daha önce bunun başarılı Yemen'i
vuracaklar. Ya da işte bir şekilde İran'la pazarlık masasına oturacaklar. İran da bu konuda geri adım atmıyor şu an için. Bölgedeki kanalı kesmeye devam ediyor. Bunun da dünya ticaretine olumsuz etkilemeye devam edecek. Tekrar bir enflasyon baskısı yaratabilir. Çünkü dünya ticaretinin %12'si yaklaşık bölgeden geçiyordu. Yine petrol ticareti açısından önemli bir nokta. Bunun alternatifi ise Ümit Burnu'nun kullanılması ki hem süreyi hem maliyetleri çok yükseltiyor. Bu da küresel navlun fiyatlarında ciddi bir etki yaratıyor. Bu sorun jeopolitik bir sorun olarak önümüzde kalmaya devam edecek ve Gazze'de İsrail'in saldırgan tutumu devam ettiği sürece muhtemelen Husilerin tavrında da bir değişiklik görmeyeceğiz açıkçası.
Hocam Husilerin tavrı devam ettiği sürece bu işten yine en zararlı çıkan herhalde Mısır olacak. Yani tamam, dünya ticaretinde de enflasyon falan olacak ama spesifik olarak bölge ülkelerine baktığımız zaman zannedersem Mısır en büyük kaybeden olacak gibi duruyor.
Ya önce İsrail tabii. Çünkü bölgedeki limanları artık kullanamıyor. Ama tabii yani. O ekonomik ayrı açıdan yine baktığımızda Mısır da çok büyük bir kaybeden tarafta. Çünkü
bir de eğer Gazze'dekiler Sina Yarımadası'na geçerse evet,
Mısır bunun yükü kaldıramaz artık.
Yani bu
Mısır
çok
ekonomisi
büyük.
Bu kadar kötüyken, gıda güvenliği sorunu yaşarken ki değinmedik az önce işte
Etiyopya'yla
Rönesans Barajı üzerinden su sorunu yaşıyor. Nil Nehri'nin su kapasitesi Etiyopya'nın kontrolünde şu anda. Yine Sudan'da iç savaş devam ediyor ve mülteci akını var Mısır'a. Mısır 110 milyonluk nüfusuyla çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya. Mısır eğer patlarsa, büyük bir toplumsal hareketlilik oluşmaya başlarsa tüm dünyaya mülteci akınına dönüşecek. Bunu ne Avrupa kaldırabilir, ne bölgedeki İslam ülkeleri toler edebilir, ne de İsrail aslında bunu hazmedebilir. Yani diğer hiçbir bölgeye benzemiyor. 110 milyon nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla Mısır'ın bu kadar zor durumda aslında bırakılmaması gerekiyor. İşte Türkiye ile bu son dönem yakınlaşma ve ilişkilerin normalleştirmesi Mısır'a bir can suyu da olacak. Bu açıdan değerlendirmek gerekir. Ama tabii Abdülfettah Sisi'nin de mevcut anlayışın ötesine artık geçmesi, ülkesinde bir reform yapması, ordunun ekonomi üzerindeki bu vesayetini kaldırması, gelir dağılımı adaleti için adımlar atması, ülke kaynaklarını boş yere yolsuzluk ve israfla tüketilmemesi, küresel büyük güçlerden işte çok büyük silah alımları artık yapmaması gerekiyor. Ama o konuda ben maalesef herhangi bir olumlu bir düşünceye sahip değilim. Mevcut aktörlerle Mısır'da belki gün kurtarılabilir küçük müdahalelerle ama genel anlamda Mısır'ın geleceğini hocam, hiç parlak görmüyorum açıkçası.
Hocam aynı şeyi ben mesela Suriye'de Beşer Esed'in zaten mesela Suriye'de Beşer Esed'in kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 8 milyonluk bir nüfus var. Hadi diyelim ki bu nüfus 10 olsun, evet. Burada 11 katı olan bir nüfus var. Ve gerçekten buralar hala aralıklarla göç veriyor. Yani mesela Mısır'dan da insanlar, doğru, özellikle okuyanlar, doğru, mesela işte Avrupa'da doktorluk yapmaya gidiyorlar. Çünkü niye? Ucuz doktor oluyor adam gittiği zaman ve Avrupa'da vesaire yerlerde de kalifiye olarak kullanılabiliyor. Normal göç edenler de var. Yani vasıfsız işçi olarak Amerika'ya, ABD'ye, Batı'ya. Suriye'den sürekli olarak duyuyoruz. Hem Türkiye'ye yönelik işte yasa dışı göç meselesi var. Türkiye'yi geçtim. Kıbrıs tarafına özellikle çok yoğun göçler olduğunu söylüyor. Oradan Avrupa'da iniyor. Özellikle Güney Kıbrıs'ın bu noktada bir yol olduğu söyleniyor. Ki Mısırlıların da yine Libyalıların işte
Evet.
Avrupa'da vesaire görüyoruz. Yani Türkiye'nin yanı başındaki o şimdi bir de doğusunda var. İran, Afganistan, Pakistan ki Afganistan, Pakistan bölgesinde de yaşanabilecek yeniden bir iklim krizi sorunuyla aslında tüm dünyada çok acayip nüfus
Doğru,
hareketliliklerinin yaşanabileceği bir
doğru.
tam coğrafyanın ortasında da biz varız yani.
Yani hem
Gelin görün
jeopolitik
ki.
krizler var, hem savaşlar, hem de söylediğin gibi iklim krizleri birçok ülkeyi derinden sarsabilir. Bu da en temelde çok büyük göç, mülteci hareketlerini tetikleyebilir. Türkiye'nin de tabii bu anlamda çok dikkat etmesi gerekiyor. En azından ciddi bir güzergah konumunda. Hatta normal son destinasyon ülkesi haline de geldi bazı milletler için. Türkiye bunu engellemeye yönelik işte sınır güvenliğini artırmaya çalışıyor. Ama çok kolay da değil ve bu tüm dünyanın problemi. Yani siz artık sadece kendi zenginliğinizi izole bir şekilde koruyamazsınız. Dünya artık bu gerçekliğin dışında. Avrupalılar, Batılıların özellikle bunu çok dikkat etmesi ve diğer kalan ülkelerin de kalkınması ve refah için somut adımlar atması gerekiyor. Ama maalesef böyle bir irade onlarda olmadığını görürüz. Halbuki en büyük bu gerçeklikle kendileri yakın zamanda yüzleşecekler.
Ya kesinlikle hocam bakıyorsunuz özellikle tüm ya buna İstanbul'da dahil olabilir. Tüm Avrupa başkentlerinde vesaire inanılmaz bir uluslararası şirketleşme. İşte yabancı nüfus mesela İstanbul'da da bugün işte birçok yere çıktığınız zaman yabancı nüfusun o şeyiyle karşılaşabiliyorsunuz yani. Diğer tarafta işte insanları ben hep duyuyorum işte Londra'da başka yerlerde falan
Ya
yabancı
şöyle tabii,
nüfusun
hani
varlığı.
nitelikli insanların küresel seyahatinde bir sorun yok. Yani
Orada
biz burada
onu
yabancı
kastetmiyorum tabii
karşıtı
ki.
elbette değiliz. Bu bir zenginliktir tam tersine. İstanbul bir dünya kenti, metropol. Dünyanın her yerinden insanlar, İstanbul'a değer katacak insanların İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Bunda hiçbir sorun yok. Ama kontrolsüz göç ve mülteci hareketlerinden bahsediyoruz. Yani yığınlar halinde
Evet.
insanların kaçmak için kendi ülkesinden kurtulabilmek adına başka ülkelere gitmesi. Bu gittikleri ülkenin sosyal dokusunu da, demografisini de, güvenliğini de çok ciddi anlamda tehdit
Hocam
ediyor. Çok büyük bir problem.
zaten sadece biz değil ki. Mesela şimdi Türkiye'den en son Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiş yapmaya çalışan işte insanlara dair
Evet,
veri
Meksika
açıklanmıştı.
sınırında
Son dönemde 50 bine yakın bir sayıdan bahsediliyor ki bu sayının son dönemde çok arttığı
tüm dünyanın
söyleniyor.
gerçekliği bu tabii ya. Yani
Yani bu sadece bizim ve doğumuz veya güneyimizdeki ülkeler için değil. Aslında
tüm
birçok ülke
dünyanın
için
sorunu kesinlikle.
geçerli ve herkes kendisinin batısına gitmeye çalışıyor. Avrupa'da da işte bakıyorsunuz Balkan ülkelerinden Batı Avrupa'ya bir göç var. İşte Doğu Avrupa'dan yine batıya doğru. Herkes bir şekilde hocam batıda bir mutluluk arıyor. Yani ne kadar batıya gidebilirse daha mutlu
Halbuki orada da
olabileceğine.
öyle bir mutluluk yok.
Yani evet
Şu
bence
anda
de.
insanlar artık Batı ülkelerinde de çok zor şartlarda yaşıyorlar.
Ve aşırı sağ hareketler inanılmaz yükseliyor.
Yükselmiş durumda. Orada da ekonomiler çok kötü ve insanlar artık öyle gittikleri ülkelerde refahla da buluşamıyorlar. Toplumun en alt tabakası insanlar olarak kalıyorlar ve çok kötü şartlarda yaşamak durumunda kalıyorlar.
Hocam birçok konuya değindik. Hakikaten gittik geldik. Teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere Kutlancığım.
Hocam haftaya yine aynı gün ve saatte diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleriniz biter.
Küresel analiz.